Efendim merhabalar, Yeni Hallere hoş geldiniz. Ben Eray Özer. Mubi'nin katkılarıyla sizlere ulaşan bu bölümde dijital çağda hafıza, hatırlama, unutma kavramları üzerine ve özellikle sanal alemin, internetin hafızamız üzerindeki etkileri hakkında konuşmak istiyorum. Bir de filmden söz edeceğim. Ben bu bahsedeceğim filmi, Hatır isimli, Memory isimli filmi MubiFest'te izledim Aralık ayının son günlerinde. Mubi bir festival düzenledi. 2 günlük bir festivaldi bu. Cuma günü açılışı vardı. Biz açılış filmine gittik. Michel Franco yönetmeni de oradaydı. Ve sahiden de bu filmi çok beğendim. Yani öyle tatlı bir tesadüf oldu ki çok beğendiğim bir film hakkında aynı zamanda bir bölüm çekiyor olacağım. Gerçi dediğim gibi bu dijital çağ ve hafıza meselesini önemsediğim için birazcık ondan bahsedeceğim. Birazcık derken onunla ilgili epey bir konuşacağım. Daha sonra bu hafıza ve hatırlama üzerine filme bir takım göndermeler ve sizden filmi izlerken dikkat etmenizi istediğim noktalar var. Onlardan bahsedeceğim. Bu film, Memory filmi yani hatır filmi 8 Mart'ta vizyona giriyor. Önce festival yapmıştı Mubi, şimdi bazı filmleri vizyona sokuyor. Siz de bu filmi gidip sinemada izleyebileceksiniz. Ayrıca biletleri satın alabileceğiniz linki de bu bölümün açıklamasında bulabileceksiniz. Şimdi bu internet ve hafıza üzerine konuşmaya karar verdiğimde tabii insanın aklına ilk olarak siz de takdir edersiniz ki böyle olumsuz bir takım şeyler geliyor. Yani olumsuz derken internet sonrası çok bariz olan bir şey var değil mi? Bir sürü bilgi orada ve biz aslında hayatta bu bilgilerin bir kısmını eskiden hafızamızda tutmak zorundayken bugün böyle bir ihtiyaç içerisinde değiliz. Dolayısıyla hani internet hafızaya çok iyi gelmiyor demek, hatırlamaya, anıları çağırmaya çok da yaramıyor demek, çok iyi gelmiyor demek aslında işin en kolayı belki de. Ama gerçekte öyle mi? Buna gelin beraber bakalım. Şimdi enteresan bir şey. Hatırlarsınız radyo bölümü çıktığında gazetelerin bunun hayatımıza girmesini çok kötü karşıladığını söylemiştim. Demiştim ki o zaman hatta öyle ki radyoların frekanslarını yayınlamaları gerekiyor ama yayınlamıyorlar, protesto ediyorlar. Niye? Çünkü radyo yayınlandı ve gazete bitecek diye. Hatta o kadar ileri gidenler var ki bazıları diyorlar ki radyo kelimesini bile haberlerin içerisinde geçirmeyelim. Yani şu program bu program diye anlatmanın içerikleri, bültenleri vermenin yanı sıra radyo kelimesini bile kullanmayalım, yok varsayalım. Her gelen yeni teknolojiyle ilgili böyle yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla şey kolaycılığına kaçmamak gerekiyor. Yani işte internet geldi, hafızamız eskisi kadar iyi değil filan. Böyle sonuçlar da var bu arada bazı araştırmalarda. Yine aynı şekilde çok enteresan. Mesela Platon'un Phaedrus diyaloğunda Sokrates konuşuyor. İşte o diyaloglar zaten böyle birilerini konuşturma üzerine Phaedrus'la konuşuyor. Orada Sokrates şunu söylüyor. Diyor ki yazı diyor bizim diyor hafızamızı bitirdi. Yani düşünün yazının icadının hafızaya nasıl iyi gelmediğini söylüyor. Çünkü diyor çok fazla bilgi diyor ortalık yerlerde diyor okunur oldu. Orada herkes okuma yazmayı bilmiyor ama önemli değil. O kadar okunuyor ki diyor bunu diyor böyle alıp da kafanın içine sokma ihtiyacı ortadan kalktı diyor. Dolayısıyla şunu unutmamak gerekiyor. Biz bilgiyi aslında yazının icadından beri hatta belki daha öncesinden beri bir şekilde saklıyoruz. Anılarımızı saklıyoruz aslında. Bir kere hafızamızda saklıyoruz, evet bu içeride. Ama yani o mağaranın duvarına o resimleri çizen o atalarımız, o maymunla insan, insana biraz daha yakın, biraz daha maymuna yakın atalarımız var ya, onlar bile aslında bir yere kayıt düşüyorlardı. Öyle bir ihtiyaç içerisine girdiler. Demek ki bu bir ihtiyaç bir yandan da. Yani bir yerlere kaydetmek. E sonrasında kitap icat oldu. Yani biz kelimelerle, sayfalarla hatıraları saklamaya başladık. Edebiyat diye bir tür gelişti. Hatıralar, hayal gücü, hatıralarla birleşmiş hayal gücü anlatıla geldi. E daha sonrasında radyo, efendime söyleyeyim bilgisayar, hani internet olmasa bile. Yani şöyle düşünün, televizyon yine aynı şekilde. Yani aslında biz bilgiyi, hatıraları bir şekilde kaydetmenin bir yolunu arayan bir varlığız. E şimdi internet söz konusu olduğunda bazı şeyler değişiyor. Ama şöyle şeyler de var. Mesela yani yine bir araştırmayla başlayayım. İyisinden başlayalım diye böyle söylüyorum. Yaşlı insanlar üzerinde bir çalışma yapılmış. Böyle interneti çok az bilenlerle interneti iyi bilenler arasında. Bu interneti çok az bilenleri, yani interneti bilmekle kastettiğim şeyi anladınız işte. Nereden arama yapılır, nasıl yapılır, işte bulunan sonuçlar neler. İnternet öğretmişler bu kişilere. Yani nasıl kullanılacağını öğretmişler. Dolayısıyla bir keşif gibi olmuş. Ve şu ortaya çıkmış ki bu interneti iyi bilenlerle yeni bilenler arasında karşılaştırma, yeni öğrenenler arasında karşılaştırma yapıldığında bu yeni öğrenenler çok daha fazla nöron ağları oluşturmaya başlamışlar. Nöronlar birbirleriyle bağlantı kurmaya başlamış. Yani bir şeyi yeni öğrendiğinizde, ilk defa öğrendiğinizde o şeyle bir ilişki kuruyorsunuz ve kurduğunuz ilişki aslında sizin yararınıza oluyor. Ama gelelim bir de işin öbür tarafına. Yine bu tarafa değiniriz olumlu taraflara ama şöyle bir durum da var. Şimdi hatıralar aslında özel anlardı. Ya bir kısmı kendimize aitti ya bir kısmı çok yakınlarımızla paylaştığımız anlardı. Dolayısıyla böyle hatıra deyince bizim böyle bütün dünyayı açtığımız şeyleri anlamıyorduk bundan çok kısa bir süre öncesine kadar. Bugün artık öyle ki bizim hatıralarımız kolektif hatıralara dönüşmüş durumda. Örneğin ben kendi Instagram hesabımdan örnek vereyim. Yani çocukluğuma dair fotoğraf koymayı seviyorum. Hatta bugüne dair fotoğraf koymaktan daha eğlenceli buluyorum. Gençliğime dair de mesela işte çok zayıf olduğum ve hani Allah günah yazmasın çok çirkin göründüğüm fotoğrafım var. Koyabiliyorum ya, çünkü bana şöyle gelmiyor. Ay bir zamanlar ne kadar da kötüymüşüm dediğimde bu benim böyle egomu oradan sarsmıyor yani. Öyle anlatayım. Dolayısıyla kendim üzerinden bile örnek verdiğimde aslında hakikaten bu çocukluk fotoğraflarımı normalde kime gösteririm? İşte çok yakın arkadaşlarıma gösteririm. Ne bileyim 3-5 kişi bilir bunları. Ama şimdi internetle birlikte öyle değil. Bu çok daha kamusal bir hale gelmiş oluyor. Hatta öyle ki işte oradan alıp kullanılıyor vesaire vesaire. Yani artık sizin özel anınız gibi değil de böyle herkesin anı gibi. Bir de tabii bunların niceliksel ve niteliksel yönlerine bakacağız. Yani o kadar çok paylaşım yapıyoruz ki bunlara acaba hatıralarımız, hafızamız eşlik ediyor mu? Eskiden şöyle bir durum vardı. Eskiden bizim hatıralarımızın bazıları belgelenirdi. Yani fotoğraflanırdı, işte mektuba dönüşürdü, ne bileyim günlüğe not olarak düşülürdü. Şimdi ise neredeyse her anımızı belgeliyor ama bunların çok daha azını hatıraya çeviriyoruz. Yani böyle bir dilemma var, böyle bir paradoks var. Yani şöyle düşünün, bu konuyu araştırırken okuduğum makalelerin birinin yazarı diyor ki benim çocuğumun diyor ilk bir ayında çekilen fotoğraf muhtemelen benim hayatımın ilk 10 yılında çekilen fotoğrafın birkaç katıdır. Herhalde çocuğu olan herkes de buna benzer bir şey söyleyecektir. Fakat o kadar fazla, yani her fotoğrafa karşılık gelecek bir hatıramız var mı? Yoksa o fotoğraflar, veya Instagram'a dönelim yine, işte Instagram fotoğraflarımıza baktığımızda ya bu da öyle bir andı diye düşünüyor muyuz? Yani çok fazla kullanılıyorsa, ben o kadar sık kullanmıyorum mesela ama diyelim ki günde 3-5 kendi fotoğrafını yükleyen insanlar var. Olabilir, hoşuna gidiyor, yüklesin. Ben burada böyle bir takım katı kurallara da karşıyım. Ama mesela hani o fotoğraflardan herhangi birine baktığında onu bir önceki fotoğraftan ayırabiliyor mu? Bu böyle bir şey olduğu gün bu filan. Altına evet not yazıyoruz ama her dakikada fotoğrafı açıklamıyoruz vesaire vesaire. Dolayısıyla dediğim gibi eskiden hatıralarımızın bazıları belgeye dönüşürdü ve o belgeler bize çağrışımlar yaptırırdı. Şimdi hatıralarımızın çoğu, hayatımızın yani geride kalan kısmının çoğu belgeleniyor sürekli olarak. Bunlar ne kadar acaba hatıraya dönüşebiliyor, oradan çok emin değiliz. Tabii bu hatıralar söz konusu olduğunda böyle ama. Niye hatıralar söz konusu olduğunda böyle diyorum. Örneğin interneti işte çok kullanıyoruz bilgiye ulaşmak için. Yol için GPS kullanıyoruz. Artık haritalar var. O haritalara giriyoruz. Adresi, sokağa, kapı numarasını yazıyoruz. Yürüyeceğimizi ya da işte arabayla gideceğimizi ya da toplu taşımayla gideceğimizi belirtiyoruz. Ve o bize bütün yolu, trafiği, yürüyeceksek aradan kestirme yolu vesaire hepsini gösteriyor. Dolayısıyla şunu kaçırdığımız kesin. Herhalde burada tartışmaya imkan yok. Biz o gideceğimiz yolun üzerinde normal şartlar altında kendimize bir takım kerterizler alırız. Nasıl yani? Ha, şu bakkal varmış, şurada şu market varmış, şurada cami varmış, oradan döndüm filan. Ve dolayısıyla oraya bir daha gittiğimizde o kerterizler üzerine hareket ederiz. Keza arabayla da benzerini yaparız. Bugün muhtemelen, yani yine kendimden biliyorum, hiçbirimiz bu kerterizlere ihtiyaç duymuyoruz. Yani telefona bakıyoruz aslında ve yürüyoruz. Dolayısıyla o köşedeki marketi, bilmem ne işte camiyi, şuyu, buyu falan görmüyoruz. Yani bunun bir dezavantajı olmak zorunda değil. Ancak işte dünyada bir apokalips yaşanacak, büyük bir kıyamet ve biz artık telefonsuz yaşayacağız. Telefonsuz yaşadığımızda da diyeceğiz ki kardeşim biz yolumuzu bulamıyoruz. O zaman yeni kerterizler oluşturmaya başlayacağız. Ama telefonumuz bizde olduğu, bir telefon hattı olduğu sürece yolumuzu bulacağız. Yani teknoloji bu kadarını bize zaten temelde sağlayacak gibi duruyor. Yani şöyle bakmak da çok sağlıklı değil, onun için söylüyorum. Artık o bakkalları kaçırıyoruz filan. Eskiden bakardık. Bakardık da ne oluyor? Eskiden randevulara da zamanında giderdik mesela. Şimdi öyle bir ihtiyaç kalmadı. Ben kendi randevularıma geç gelenlerden biliyorum. Ben çok geç kalmam, çok takığımdır bu konuda. Ama o geç kalmanın rahatlığı o telefon sayesinde oluyor. Çünkü eskiden öyle bir şey yoktu ki. Yani adamla evindeki telefondan ya da kadınla sözleşiyorsun. Şu saatte şurada. Adam 15 dakika bekler, kadın 10 dakika bekler, yarım saat bekler, kalkar gider. Dolayısıyla bir daha da onu bir randevuya çağıramayacağını da bilirsin. Ama şimdi öyle değil. 15 dakika gecikmek nedir ki zaten şu anda? Trafik vardı, takıldım vesaire. Bu yeni kuralları da bir noktada kabul ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani GPS ile yolumuzu buluyor olmamız sanıldığı kadar kötü bir şey değil. Böylece daha rahat, daha kolay oluyor. Uzun bir süre boyunca da GPS'imiz olacak gibi duruyor. Yani o haritaları kullanmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Peki ya bir gün kapanırsa? Yani apokalipsten, GPS'ten bahsetmiyorum ama. Bu sefer şeyi, odağı değiştirelim. Mesela şöyle bir şey hiç hayal ettiniz mi? Instagram bir gün, ya ben zarar ediyorum artık, işte reklam gelirlerimiz çok da iyi değil, kapatıyorum dedi. Yedekleyen var mıdır? İlla ki vardır dinleyenlerden. Ben bu konuda çok kötü bir örneğim. Ben içerik yedekleme konusunda çok dağınığım. Böyle bilgisayarımı toparlamaya çalışıyorum ancak. Bilgisayarımdaki bazı bilgileri muhafaza etmeye çalışıyorum. Ya bu kapanırsa meselesi başına geliyor insanın. Somut bir örnekle anlatayım. Mesela Radikal Gazetesi'nin arşivini kapattılar. Ve ben yazılarımın tamamını almamıştım. Benim yazılarımın bir kısmı gitti. Şimdi yeniden açılması için bir çalışma yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ama bu kapanırsa, yani Instagram'da kapanır mı ya dediğiniz şey başka bir boyutta benim başıma geldi. Peki hadi kapanmasın, bilgisayarınız çöktü diyelim. Bu başınıza gelmiştir. Yedekli misiniz? Ya da telefonunuz çalındı. Telefondaki fotoğraflar yedekli mi? Ne oluyor? Ondan sonra cloud'da bir alan almamız gerekiyor. Onun bir sınırı var. O sınırı genişletmeye çalışıyoruz. Onu para vermemek için diyoruz ki işte şu cloud'dan şu kadar kullanayım. Mesela iCloud'dan, Dropbox'tan bu kadar kullanayım. Google Drive'dan şu kadar kullanayım. Kendimize yeni yeni bulutta alanlar açmaya çalışıyoruz. Eğer buna bir bütçe ayıramıyorsak, yani şöyle bir bütçe de her baba yiğidin harcı değil. İşte ben 100 GB iCloud açayım kendime. Her şeyim orada dursun. Kaldı ki 100 GB açsanız ne olur? Çünkü hayat boyu bunu üretmeye devam ediyorsunuz. Emin olun ki o sosyal platformlar dışında çoğumuz, öyle tahmin ediyorum ki, aslında doğru düzgün yedeklemiyoruzdur. Instagram güzel bir örnek değil. Evet, hiç kapanır gibi durmuyor. Ben de biliyorum ama işte Radikal de bir zamanlar kapanır gibi durmuyordu. Ama kapandı. Aslında tehlikeli de bir durum. Yani eğer sizin için o ana referans veren önemli bir şeyse o görsel, fotoğraf olabilir, artık video olabilir, ses olabilir. Yani şöyle düşünün ya, işte çocuğunuzun videosu. Herhalde insan çocuğunun işte ilk videosunu vesairesini saklar bir yerde. Ama çocuğum olmadığı için bilemiyorum. Ama dediğim gibi öyle bir enteresan bir dünya ki, işte Drive'da sakladık. Drive'da ne kadar sağlıklı sakladık şu açıdan, yani cloud'da bile olsa bu. Oradan sildik mi yanlışlıkla çok fazla sayıda dosya varken filan. Ama albüm öyle değil, değil mi? Yani mesela fotoğraf albümleri her zaman durur. Benim çocukluk fotoğraflarım uzun süre annemdeydi. En son geçenlerde, yani birkaç sene önce annemdeydi derken annem ve babamdaydı da, annem ilgileniyor bizde o işlerle. İstedim, dedim ki ya bende dursun artık bunlar. Çünkü kendi çocukluğuma da bakmak istiyorum. İnsan sanki hep çocuk gibi kalıyor. Anneler babalar hani çocukların fotoğraflarına sahip oluyor gibi. Halbuki bir süre sonra biz de yetişkin olup kendi çocukluğumuza dönmek isteyebiliyoruz. Yani somut bir maddi bir şey olduğunda onu elimizde tutmak istiyoruz. Şimdi şu duruma Google etkisi deniyor. Enteresan bir şey. Yani biz aslında bazı şeylerin dijitalde olduğunu biliyoruz. İnternette, sanal alemde, çevrim içi mecralarda. Dolayısıyla aslında o şeyleri öğrenmiyoruz. Öğrenmeyi tercih etmiyoruz. Ama bu hafızamızı boş bırakıyoruz anlamına gelmez. O şeylere, yani Google efekt denilen şey bu. Biz bazı seçici şeyleri, ha şu bilgi zaten orada duruyor, dolayısıyla ben bunu öğrenmek zorunda değilim diyoruz. Bu tercihi yapıyoruz. Google efekt, Google etkisi dedikleri böyle bir şey. Ama aynı zamanda o içeriğe nasıl ulaşacağımızı da, yani oraya giden yolu da aklımızda tutuyoruz. Google'ı kullanmaların amacı belki de o. Nereden ulaşacağını aklında tutuyorsun. Google'ı aklında tutuyorsun. Ama hangi bilgiye ulaşacağını aklında tutmak zorunda değilsin. Dolayısıyla yolu ezberliyorsun, öğreniyorsun, hafızaya atıyorsun. Ama kullandığın o bilginin kendisini orada durduğunu bildiğin için o kadar güçlü bir şekilde tecrübe etmiyorsun, içselleştirmiyorsun. Dolayısıyla saklamıyorsun. Bir çalışma yapılmış mesela, bir trivia, bilgi yarışması formu. Bu bilgi yarışması formundaki bir yarışmada eğer kullanıcılar o bilgilere daha sonra bilgisayardan ulaşabileceklerini biliyorlarsa daha az hatırlama eğilimindeler. Yok o bilgi sonsuza kadar yok oluyorsa, yani sorulacak ve bir daha ben ona ulaşamayacağım o bilgiye. Tabii ki arayarak, Google'layarak bulabilirim de, yani bilgisayarda belirli bir klasörde işte yarışmanın birinci sorusu, cevapları filan gibi bir yerde durmuyorsa daha çok hatırlıyoruz. Yok eğer onu orada bulacağımızı biliyorsak o kadar çok hatırlamıyoruz. Yani yine aynı şey, yolu hatırlıyoruz. O hangi dosyada duruyor o cevaplar vesaire. Ona ulaşmayı gayet iyi beceriyoruz. Ama bilgileri biliyoruz ki zaten orada, artık onu ezberlememize gerek yok. Fakat şöyle bir enteresan nokta var. Bunu da tecrübe ettim bir değişik şekilde, anlatayım hemen. Quantified nostalgia diye bir şey var. Yani niceliksel nostalji. Şimdi nostalji aslında nasıl bir şey? İşte insanın geçmişe duyduğu özlem. Hatta bununla ilgili bir bölüm yapmıştık. Biz aslında unutmak üzerine de bir bölüm yaptık Özgür Bey'le. Orada genel unutma ve hatırlama üzerine konuşmuştuk. Şimdi dijital dönemi konuşuyorum ben. O bölümü de dinleyebilirsiniz. Keza nostalji bölümünde de benzer konular üzerine akıl yorduk. Şimdi nostalji dediğimiz şey şöyle bir şey ya. Aslında çok öznel bir şey. Aslında hatta askerlerin böyle eve dönme özleminden geliyor kökleri, konuşmuştuk. Yani aslında zaman aslında mekanla kaim bir şey ya, uzaklaşıyorsunuz bir şeyden. Eskiden öyleydi yani, şimdiki gibi uçağa atlayıp gitmediğin için işte günler haftalar geçiyor aradan. Orayı özlüyorsun, dolayısıyla oraya geri dönmeyi istiyorsun. Ve bu tamamen seninle ilgili bir şey. Şimdi bu niceliksel nostalji dedikleri şey şu. Şimdi sosyal medyaya bir takım içerikler yüklüyoruz. Dedik ya, çoğumuz da sadece oraya yüklüyoruz. İlla ki her birinin de kaydını almıyoruz. Bunlar arasında en çok beğenilenler genellikle algoritma tarafından yıl dönümlerinde bize hatırlatılıyor. Dolayısıyla şöyle oluyor. O hatıranın bizim için önemi aslında bir yandan yine algoritma tarafından belirlenmiş oluyor. Şu açıdan, yani çok fazla like aldığı için, dönüp dönüp bize geldiği için o bilgi, biz bunu daha fazla hatırlama eğiliminde oluyoruz. Hemen örnekliyorum. Cumhuriyet'in sokak ekini yapıyoruz o zamanlar. Ömer Madra ile bir röportaj yaptık. Ömer Madra'nı gayet güzel anlattı, işte bu çevre meseleleri, sorunları vesaire. Bir de şöyle bir şey oldu. Röportajın başlığına çıkacak, bize şey derler, manşeti verdi. Hani başlığı verdi konuşurken, öyle bir şey söyler ki. Yaklaşık 30 yılımız kaldı gibi bir başlıktı o. Şimdi çok net hatırlamıyorum. Çevre o kadar kirleniyor ki, dedi Ömer Madra, yaklaşık 30 yılımız kaldı. 30 yıl sonra insanlık zaten geçmiş olsun falan filan. Şimdi bu başlık nedeniyle haber çok takip edildi, çok okundu, çok tıklandı, neyse. Hakikaten çok böyle ses getirdi o röportaj. Röportajdaki işte nasıl derler, anlatım şekli de beğenildi herhalde. Ve sonra şöyle oldu. Ya ben bunu sonradan fark ettim bu arada. Röportaj duruyor. Ben önce cycle'ı, yani o döngüyü anlayamadım. Yeniden gündeme geliyor. 30 yılımız kaldı. Yani repost ediliyor, bir şey oluyor. Bana o röportajla ilgili bir şey geliyor, bir bildirim geliyor. Sonradan anladım ki tam da bu yüzden, yani algoritma o ilk başta çok beğenildiği için o röportajı yıl dönümlerinde dolaşıma sokuyor. Bu yaklaşık 4-5 yıl devam etti. Ve mesela Cumhuriyet Sokak'tan bana, hani hangi haberi yaptın o zamanlar, ne zaman çalıştık orada? Herhalde 2016 yılıydı, 15 de olabilir. 15 galiba. İnsan unutuyor. Hafıza. Deseniz ki ya 5 tane haber say. Birinci sırada bunu söylerim. Çünkü dönüp dönüp bana geri gelmiş o röportaj zaten. Benim için artık farklı bir belleğe dönüşmüş o röportaj. Yine sosyal medyanın ve like'ların sayesinde. İşte buna niceliksel nostalji deniyor. Yani niceliğe bağlı olarak nostalji size kendisini bir noktada dayatıyor aslında. Evet, bir de gelelim esas benim anlatmak istediğim bir çarpıcı noktaya da. Tabii ki bu ilk akla gelen olduğu için en sona attım. Niye? Çünkü yani direkt bir sosyal medya ya da dijital internet kötülemesi olmasın diye bunu çok anlamlı bulmuyorum. Yani çağın bir getirdiği bir gerçeklik bu. Dönüp de işte eskiden çok daha iyiydi filan demek birazcık işte Sokrates'in şey demesi gibi, ya yazı olmadan Önce ne hafıza vardı be filan demesi gibi bir şey oluyor. Ama somut bir durum bu. Journal of Experimental Social Psychology'de yayınlanmış bir makale. Buna benzer birkaç makale daha gördüm. O da şu, birkaç platformda bunu deniyorlar. Birinde müzeye yolluyorlar vesaire. Siz eğer orayı gezerken bunu bir yandan da belgelemeye çalışırsanız aslında hafızanızda daha az duruyor. %10 gibi bir şey bulmuşlar fark iki grup arasında. Yani direkt gezenler ve sadece tecrübe edenler, o anın tadını çıkaranlarla gezerken bir yandan sosyal medyaya koyanlar ya da işte ne bileyim fotoğrafını çekenler vesaire. Bunun sebebi şu, hafıza şöyle bir şey, yani sizin tamamen o anın içinde olmanız gerektiren bir şey. Çünkü ileride onu geri çağıracaksanız hipokampüs denilen bölüm bunu işliyor ve daha sonrasında o hipokampüste işlenen bilgi prefrontal lob diyorlar, ön lob yani. Beyninizin ön tarafıyla sol ön, genellikle sağlaklar için bir şekilde daha uzun süreli hafızaya alınıyor ve kaydediliyor ve duruyor. Dolayısıyla sizin bu süreci o etrafınızdaki ipuçlarını hatırlamanızı sağlayacak. Bunun içerisine sadece göz gibi düşünmeyin. Yani koku, sesler, tat, eğer neyse o tecrübe, bunların hepsi etkili ve dediğim gibi bu. Eğer siz o sırada başka bir işle uğraşıyorsanız, aslında sosyal medyada paylaşmak da başka bir iş yani. Veya fotoğraf çekmek de başka bir iş. Bunu daha az hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla belgeleme uğraşının kendisinin hatırlamayla ters orantılı bir ilişkisi var. O yüzden yani multitasking de büyük bir problem. Yani ne demek o? Yaptığımız her şeyi yaparken bir yandan başka bir şey yapmamız. En klasiği de şu. Yani baş başa sevgilinizle yemek yiyorsunuz. Ama sürekli sosyal medyadasınız. O yemeği hatırlamanız çok mümkün değil. Somut bir durum bu. O yemek büyük ihtimalle sizin hafızanızdan çıkıp gidecek. Siz eğer sürekli olarak telefondaysanız. Bunu yani yanlış anlamayın. Biz de yapıyoruz. Yani ben de yapıyorum. Yani belki dinleyenler olarak siz de yapıyorsunuz. Böyle hiç yapmıyoruz. Hayatta alakamız yok filan. Bazen öyle oluyor. İnsanın konuşası olmadığında da oluyor. Ama şunu bilmek önemli. Yani özel bir şeyse o. Yani sevginizle çok sık yemek yiyor olabilirsiniz. Hepsini de böyle hissetmiyor olabilirsiniz. Hepsini de hatıraya çevirmek istemezsiniz. Böyle bir şey de mümkün değil zaten. Ama ne bileyim yıl dönümü yemeği hadi attım şimdi. Yiyorsunuz ve o sırada sürekli sosyal medyadasınız. Veya sürekli belgelemeye çalışıyorsunuz. Birbirinizin fotoğrafını çekiyorsunuz filan. Bu o yemeği hatırlamanızı zayıflatıyor. Daha güç hale getiriyor. İstediğiniz kadar belgeleyin. Yani belki fotoğrafa baktığınızda yine o size onun yıl dönümü olduğunu tarihiyle filan hatırlatacak ama eğer bilgisayar ya da telefon hatırlatmasa onun bir yıl dönümü yemeği olduğunu bile hatırlamayabilirsiniz. O kadar engel olabiliyor, ket vuruyor yani. Ha, hipokampüs demişken aslında bir tane bilgi verecektim, o aklıma geldi. Bu GPS ile adres bulma meselesini söyledim ya. Tabii bu tür şeylerin insan hafızasına şöyle olumsuz etkileri vardır ama başka şeyler de onun yerine konuluyordur diye düşündüğüm için söylüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eskiden de telefonumuzdan sudoku oynayamıyorduk. Şimdi sudoku oynuyoruz. Ben mesela çok seviyorum. Ve orada bazen beynimin yandığını falan hissediyorum. Özellikle bölümler ilerledikçe oynayanlar bilir. Ama şöyle bir çalışma var. Mesela bunu da belirtmek isterim. Londra'da taksicilerle bir çalışma yapılmış. Ve Londra'da taksicilerin hipokampüs bölgesinin ortalama bir Londra vatandaşına göre çok daha büyük olduğu ortaya çıkmış. Yani o şehrin haritasını zihninde oluşturmak için çabalayan taksi şoförü, Londra taksicisi hipokampüsünü daha fazla geliştirmiş. Dolayısıyla dediğim gibi yani GPS'e bakıp yani her şeyi otomatize etmenin böyle de bir zararı var, bunu da bilmek lazım. Bir yine ilginç bilgi daha paylaşmadan geçemeyeceğim. Bir yerde buldum. 2015'te 24 milyar selfie yüklenmiş Google Photos'a. 24 milyar. Şimdi bu size yok artık gibi geliyor değil mi? Bana da öyle geldi. Ama sonra başka bir yerde şunu buldum. Facebook'a, herhalde bu Facebook'un çok yoğun olduğu zamanlar ya da dünyanın başka yerlerinde zaten yoğundur. Türkiye'de eskisi kadar Facebook diye bir şey kalmadı. Daha doğrusu bir yaş grubu için kalmadı ama o öteki yaş grubu da sürekli fotoğraf yüklemiyor. Fotoğrafla ilgili bir bilgi vereceğim de şunu demeye çalışıyorum. Facebook'la iştigal edenlerin yaş ortalaması giderek yükseliyor Türkiye'de. Buna herhalde hepimiz şahitizdir. Ama onlar da mesela benim annem babam da Facebook'u kullanmaya başladılar. Ama öyle zırt pırt fotoğraf yüklemiyorlar. Ama Facebook'a iyi günlerinde diyelim günde 300 milyon fotoğraf ekleniyormuş. Günde 300 milyon. Dolayısıyla yılda 24 milyar selfie öyle acayip bir şey değil. Zaten ne oluyor işte? 5 günde 1,5 milyar ediyor. Yani bunların her biri selfie değil tabii Facebook'a yüklenenler ama böyle rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla 24 milyar selfie 2015'te, 2024'te nedir acaba? Yani bu yıl ne olacaktır? Çok acayip rakamlar. Gelelim bahsettiğim filme, Hatır filmine. Dediğim gibi bilet bilgilerini ve bilet linkini bu bölümün açıklamasında sizlerle paylaşacağım. 8 Mart'ta vizyona giriyor Hatır filmi. Mubi vizyona sokuyor. Ben dediğim gibi çok beğendim. Ya yani bunu böyle hani Mubi ile işbirliği yaptık diye söylemiyorum. Filmden çıktığım esnada ki aralığın son günlerindeydi. Dolayısıyla bu işbirliği ortada falan yoktu. Tamamen tesadüf. Filmden çıktığım anda kız arkadaşıma şeyi söyledim. Yani dedim ki ben bu filmi hakikaten çok beğendim. Sebebi de şu. Orada çok fazla hatırlamakla ilgili farklı farklı hikayeler var. Yani zaten iyi fikir böyle bir şey. Aslında çok basit. Şöyle konusunu da size okuyayım. Brooklyn'de yaşayan sosyal hizmet görevlisi, sade bir hayat sürdüren ve iyileşmekte olan bir alkolik olan Sylvia, kız kardeşi Olivia'nın ısrarıyla lise mezunlar buluşmasına katılır. Ancak buluşmada Saul'un onu evine kadar takip etmesiyle her şey değişir. Bu beklenmedik karşılaşma ikisini de derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar. Şimdi fikir çok basit. İki insan birbiriyle tanışıyor. Fakat orada öyle bir küçük bir şeyi değiştiriyorsun. Bence iyi film böyle oluyor. Ve bu hatıra, hafıza, bellek bunların her birinin farklı ölçeklerde farklı sistemlerle çalışmasını görüyorsun. Orada mesela işte Sylvia karakteri Jessica Chastain oynuyor ki kendisini çok beğeniyoruz. Ve gelip de yani böyle bir bağımsız filmde çok da iyi bir performans sergileyerek oynaması vallahi 10 numara oynamış hakikaten. Erkek oyuncu Peter Sarsgaard biraz daha öne çıkıyor oyunculuğuyla, onu da söyleyeyim. Neyse, Sylvia karakteri yani. Mesela orada Sylvia'nın da hatırlamak ve unutmakla kurduğu bir ilişki var. E zaten yine dediğim yani Saul karakteri Peter Sarsgaard'ın oynadığı tamamen hatırlamak ve unutmak üzerine bir karakter. Sylvia'nın kız kardeşi var, annesi var. Yani şunun için söylüyorum, bunların hepsinin aslında şeyi düşünerek izleyin. Birisi mesela yok saymayı tercih ediyor bazı anıları. Birisi mesela biliyor. Yani hafızasında o hatıra canlı ama saklamayı tercih ediyor. Birisi gerçekten unutmuş ya da kendini unutturmuş, bilemiyoruz. Ya da unutturmuş mu? Birisi unutmaya çalışıyor. Birisi hiç hatırlayamıyor. Dedim ya, fikrin güzel çalışmasının şeyi o. Filmdeki sadece ana karakterler değil, yan karakterlerde de şeyi görebiliyorsun. Lan burada da hafıza meselesi böyle, burada da unutma meselesi böyle filan gibi bir yerden çalışıyor. O yüzden çok beğendim. Mubi'ye bu açıdan yeni hallerle böyle bir filmde işbirliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Umarım siz de 8 Mart'ta vizyona girecek Hatır filmini sinemada izler ve çok beğenirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kalın sağlıcakla.